Artisan Podcast.
Sanat ödülleri deyince hep bir tartışma aklımıza geliyor. Sanat dünyasında farklı ödüller veriliyor, farklı zamanlarda, farklı aralıklarla. Ama beraberinde genellikle bir tartışmayı da getiriyor bu ödüller. Bugün biraz sanat ödülleri üzerine konuşacağız. Çok çeşitli alanlarda verilebiliyor bu ödüller. Türkiye'de de uzun yıllardan beri sanat ödülleri konuşuluyor ya da sanat ödülleri veriliyor. İşte tiyatro alanında Afife Jale ödülü, işte şiir alanında Behçet Necatigil ödülü, öykü alanında Sait Faik ödülü vesaire. Bu ödüller acaba gerekli mi? Ya da acaba sanata ödül vermek uygun mu? Ya da acaba bu ödüller neden tartışma konusu oluyor? Biraz bunun üzerine birlikte düşünelim istiyorum. Aslında hani sadece Türkiye'de de değil, dünyada da bu ödüller tartışmaları beraberinde getiriyor ve sadece ödüllere değil, o ödülü alan kişilere de bir anlamda gölge düşürüyor. Ve işte taraftarları, yani bu ödülü alan kişinin taraftarları ya da karşıtları ödül üzerinden birbirlerine giriyorlar, tartışıyorlar, kamplaşıyorlar. Sonuçta ne oluyor diyeceksiniz. Sonuçta pek bir şey olmuyor. O ödül işte tartışmalarıyla, iyisiyle, kötüsüyle, manşetlerdeki o haberlerle bir sonraki seneye kadar gündemden düşüyor. Mesela hatırlayalım. Daha önce sözünü etmiştim. Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. O zaman çok konuşuldu bu. Acaba bir şarkı sözü yazarına ya da bir besteciye Nobel Edebiyat Ödülü verilebilir mi? Bunu kabul edenler, etmeyenler, bunu eleştirenler, bunun aslında çok popülist bir tavır olduğunu söyleyenler aralarında uzun süre tartıştılar. Hatta aslında Bob Dylan da pek bu ödüle sıcak bakmadı herhalde. Çünkü alırken çok nazlandı. İşte önce törene gitmedi, sonra gitti ama işte kısa bir konuşma yaptı falan, bir sürü şeyler. Acaba gerçekten Bob Dylan bu ödülü almalı mıydı? Hak etti mi? Bu ödülün verilme gerekçeleri doğru muydu? Mesela bazıları dediler ki ya o zaman niye Leonard Cohen'e bu ödül verilmesin? Çünkü o da çok iyi bir şarkı sözü yazarı. İşte aynı Bob Dylan gibi böyle hikaye anlatan şarkılar yazıyor. Neden ona verilmesin? Dolayısıyla tartışma bitmez. Bu tartışma bitmez. Öyle midir, böyle midir? Bu çok uzun süre üzerinde konuşulacak bir mesele. Ama ben biraz daha özetleyerek bu sanat ödüllerinin farklı boyutlarını ortaya koymak istiyorum. Şimdi öncelikle neden veriliyor sanat ödülleri, bir onun üstüne düşünelim. Söylenen sanat ödülleri verilmesinin en önemli nedenlerinden biri sanatçıları teşvik. Doğrudur. Manevi anlamda bir ödül almak güzeldir. İnsanlar bundan mutlu olabilirler, gurur duyabilirler. Bu bir övünç vesilesi olabilir. Tamam. Ayrıca son yıllarda belki özellikle maddi anlamda da sanatçıyı teşvik edecek ödüller var. Yani sanattan, özellikle edebiyatta mesela, para kazanılamadığı için çok fazla, belki bu tür ödüller sanatçı açısından bir mali destek de yaratıyor olabilir. Bu olumlu bir şey. Peki neden verilir ödüller dediğimizde bir başka sebep, bir sanatçıyı ömür boyu yaptıklarından dolayı takdir etmek için verilebilir. Yani aslında burada sanatçıya değil, sanat birikimine ödül verilebilir. Bu da bir değer bilirliktir, bu da bir vefadır, bu da olumlu bir şeydir. Ve bu yolla aslında bir anlamda o sanatçı ölümsüzleştirilir, kültür tarihinin bir parçası haline getirilir. Bir başka sebep neden sanat ödülleri verilir dediğimizde belki de yeni sanatçılar, genç sanatçılar için bir sebep olabilir. O da genç sanatçılara, yeni sanatçılara yol açmak için bu ödüller veriliyor olabilir. Şimdi aslında baktığınızda günümüzde özellikle sanat dünyasında farklı alanlarda tırnak içinde sıyrılıp öne çıkmak fevkalade zor. Gerçekten günümüz dünyasında, bu sadece Türkiye için değil bütün dünya için böyle, çok yetenekli insanların bir takım bağlantıları olmadığı için, bir takım ortamlarda bulunmadıkları için ya da bazı ödünler vermek istemedikleri için yine tırnak içinde aradan sıyrılamadıklarını görüyorsunuz. Gerçekten baktığınızda belki yazdığı şiir, yazdığı roman, çaldığı enstrüman, çizdiği karikatür, yaptığı resim çok iyi, dünya çapında, ama kendini göstermek için bir mecra bulamıyor. İşte o aslında sanatçıyı bir şekilde kendi küçük dünyasına hapseden ve dışarıyla, işte okuyucusuyla, seyircisiyle, dinleyicisiyle buluşmasını engelleyen bir durum. Yarışmalar bu anlamda ve ödüller tabii bu anlamda genç sanatçılara bir yol da açıyor olabilir. Yani o yarışmalarda kendini gösterebilenler bir şekilde, eğer yine şansları yaver giderse ve doğru zamanda doğru bağlantıları kullanabilirlerse, bir üst aşamaya, bir sonraki aşamaya geçebilirler ve yine işte tırnak içinde kullandığım aradan sıyrılma becerisini gösterebilirler. Bunlar da anlaşılabilir şeyler. Sonuçta bu söylediğim sebepler çoğu kabul edilebilir, meşru sebepler. Ama bu iyi niyete rağmen ya da bu iyi niyetli motivasyona rağmen, motivasyonlara rağmen neden sanat ödülleri tartışılır sorusunu da sormak lazım. Yani aslında kötü bir şey için verilmiyor. İşte biraz önce söyledik, çeşitli sebepleri var ve bunlar kabul edilebilir sebepler. Ama yine de tartışılıyor. Neden acaba sanat ödülleri böyle tartışılır hale geliyor? Sanat ödülleriyle ilgili en çok tartışılan meselelerden biri jüri. Öncesinde tartışılıyor jüriler. Neden şu kişiler jüri üyesi oldu da bu kişiler olmadı? Ya da efendim bu jüride aslında işte şu kişi şu kişiyi tanıyordu, öbürü öbürünü tanıyordu. Dolayısıyla hakça bir sonuç ortaya çıkması mümkün değil vesaire vesaire. Jüri aslında bu sanat ödülleri açısından tartışmayı başlatan bir nokta. Yani jüriden başlayan tartışma aslında o sanat ödülüyle ilgili olarak devam edip gidiyor. Sanat ödülü verildikten sonra jüri dolayısıyla başlayan tartışma başka bir noktaya evriliyor aslında. O da acaba bu ödül hak edene verildi mi? İşte efendim o hak etti, bu hak etmedi. Bu bunu yaptı, bu bunu söyledi. İşte o jüri zaten bu kişiye ödül vermezdi. İşte buna vermesi zaten işte kesindi, önceden biliniyor. Bu tür dedikodular, bu tür tartışmalar ödüller sonrasında sık sık yaşanan tartışmalar. Hatta biliyoruz ki jüri üyeleri bütün bu tartışmalar içerisinde bir cevap hakkı doğduğunda onlar da şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki ya işte şu bizi eleştirdi ama ödül alamadığı için eleştirdi. Ödül alsaydı böyle demezdi vesaire. İşte bir biraz magazinleşiyor, farklı boyutlara gidiyor falan filan. Ama nihayetinde sinema ödülleri, tiyatro ödülleri, müzik ödülleri vesaire hep bu tartışmalarla birlikte anılıyor. Şimdi Türkiye'de ödüllerle ilgili tartışmaların bir takım spesifik unsurları da var. O tartışmaların en başında tabii deniyor ki hani bizim memlekette bir ödül jürisi tekeli var. Belli insanlar o jüriden bu jüriye koşuyor ve oralarda görev yapıyor. Profesyonel jüri üyesi gibi davranıyor. Ve tabii giderek eleştiri şu noktaya taşınıyor. Bütün bu tablo içerisinde, bütün bu resim içerisinde ahbap çavuş ilişkileri etkili oluyor. Hatta şimdi ismini vermeyeceğim ama mesela bir şiir ödülünde jüri üyesinin oğlu ödülü alıyor. Bunlar tabii çok göze batan şeyler ve haklı olarak eleştirilen şeyler. Sonuçta belki şunu söylemek lazım. Bir sanat ödülünü saygın yapan ya da tartışmadan uzaklaştıran ya da tartışmasız kılan jürisidir. Yani jüri gerçekten fevkalade önemli ve bir ödülü hani bir şekilde tartışmasız ve birçok kişi tarafından ya da sanat dünyasının çoğunluğu tarafından kabul edilebilir hale getiren bu ödül jürisinin niteliği, yaptığı iş ve ortaya koyduğu değerlendirme olabilir. Peki ideal bir ödül jürisi nasıl olmalı? Çeşitli görüşler var. Kimisi diyor ki işte jüri karma olmalı. Nedir işte akademisyenler olmalı. O sanat alanında o sanatı icra edenlerden birileri olmalı. İşte efendim halktan birileri olmalı. Böyle karma bir jüri oluşturulmalı. Eğer bir yarışmayı bir kurum düzenliyorsa belki o kurumun temsilcilerinin de o yarışma jürisinde olması doğal kabul edilebilir. Ve bir başka önemli nokta, ideal jüri nasıl olmalı derken, jüriler aynı kişilerden oluşmamalı. Yani bir değişim, sürekli bir değişim olmalı ki taze kan gelsin ve farklı bakış açıları o sanat ödülüne yansıyabilsin. Dünyada örneğin Man Booker, iyi bilinen bir edebiyat ödülü, bu ödülün jürisi her yıl değişiyor. Sürekli değişerek devam ediyor ve böylece taze kan geliyor, farklı bakış açılarıyla yeni değerlendirmeler yapılabiliyor. Ama bunun aksi de var, bunun aksi örnekler de var. Örneğin Tolstoy ödüllerinin jürisi uzun süredir aynı, değişmeden devam ediyor. Dolayısıyla hani burada ideal bir nokta nedir diye sorduğunuzda cevap vermek çok kolay değil. Belki içinde bulunduğunuz sanat alanı, o sanat alanının özellikleri vesaire göz önüne alınarak böyle bir ideal jüri oluşturma yoluna, farklı bir kompozisyonla o sanat ödülünü değerlendirme yoluna gidilebilir. Bu jüri tartışmasını yaparken bir başka noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. O da şu, aslında jürilere bazen kaldıramayacakları kadar büyük bir yük yükleniyor. Bu tabii verilecek olan kararın da niteliğini, kalitesini etkiliyor. Şimdi not almışım, örneğin 2013 yılında Orhan Kemal ödülünde 75 günde 13.400 sayfa okuması gerekiyor jürinin. Acayip bir rakam. Yani bütün işi gücü bıraksa jüri üyeleri bunu yapmaları fevkalade zor. Dolayısıyla bu iş yükü, yani jüriye yüklenen iş, zaman açısından makul ve nicelik açısından kaldırılabilir bir yük olmalı. Aksi takdirde bazı şeylerin gözden kaçması ya da değerlendirmede bazı noktaların açıkta kalması kaçınılmaz olabilir. Şimdi bu yarışmalarla ve jürilerle ilgili bir başka üzerinde durmak istediğim konu intihal meselesi. İntihal bildiğiniz gibi bir eserin kaynak gösterilmeden bir başkası tarafından değiştirilerek veya aynı şekilde kendi imzasıyla takdim edilmesi. Bu intihal meselesi yarışmalarda çok karşımıza çıkıyor ve sanat ödülleri verilirken aslında jüri üyeleri bazen bunu gözden kaçırabiliyorlar. Ki bu da aslında doğal. Çünkü günümüzde o kadar yoğun bir medya bombardımanı altındayız ki bazen unutabiliyoruz. Okuduklarımızı, gördüklerimizi, duyduklarımızı unutabiliyoruz. Ve jüri üyeleri de o alanı ne kadar iyi tanırlarsa tanısınlar, ne kadar iyi bilirlerse bilsinler, bir noktada hafızalarına ya da o söylediğimiz unutma olayına teslim olabiliyorlar ve biliyoruz, görüyoruz, bazı yarışmalarda intihal niteliği taşıyan bazı eserler ödüllendirilebiliyor. Tabii bu sonra ortaya çıkınca işte o ödüller iptal ediliyor vesaire ama sık sık karşımıza çıkan bir durum yarışmalar açısından. Bu tabii yarışmanın da ya da o ödülün de bir şekilde prestijini etkiliyor ama bence bu kaçınılmaz bir şey. Tabii ki bunu kötü niyetli bir bakış açısıyla ya da kötü niyetle yapan kişiler de vardır ama birçoğu aslında bu sanatçıların yeni bir şey ürettiklerini sanarak belki onu üretiyorlar ama akıllarının bir yerinde kalan bir kırıntıyı aslında yeniden yorumlamış oluyorlar ya da aynen kullanıyorlar. Bu konuyla ilgili daha sonra bir başka podcast'te uzun uzun konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çağımızın önemli hastalıklarından biri bu. Yani okuduğumuzu, gördüğümüzü, duyduğumuzu unutmak ve sanki her şeyi ilk defa görüyormuşuz gibi, biz buluyormuşuz gibi, yeni bir şeymiş gibi ortaya koymaya çalışmak. Bu ayrı bir mesele ama sanat ödüllerinde bu çok oluyor. Özellikle yarışmalarda çok oluyor. Benim özel ilgi alanım karikatür yarışmalarında çok çok fazla oluyor. Ve aslında internete girip bakarsanız böyle özel sayfalar var. İşte intihal karikatürler sayfası. Yarışmalarda birbirine benzeyen karikatürleri alıp koyuyorlar oraya. Sayfalar dolusu, yüzlerce, binlerce birbirine benzeyen karikatürle karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi bu sanat ödüllerinin genç sanatçılar açısından önemli olduğunu, işe yaradığını ve kendilerini göstermek açısından faydalı olduğunu söyledik. Geçmişte bir takım yarışmalara katılıp ödül alan genç sanatçıların ileride bu sanatı icra edip etmediklerine dair bir çalışma yapılsa önemli ipuçları bulunabilir. Yani acaba bir yarışmada ödül alan bir piyanist çocuk, bir karikatürist çocuk, bir işte yazar çocuk, edebiyatla ilgilenen bir çocuk gençliğinde ya da yetişkin olduğunda bu merakını sürdürüyor mu? Yani o yarışma, o ödül ona bir şekilde motivasyon oluyor ve o sanatı icra etmesi için bir kapı açıyor mu? Bu konuda dediğim gibi ayrıntılı bir çalışma yapmak lazım. Ama ben önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Benim yakalayabildiğim, gördüğüm ki mutlaka dediğim gibi ayrıntılı bir çalışmada başka örnekler de bulunabilir. Örneğin bence Türk karikatürünün çok çok önemli isimlerinden biri. Hatta bir dönem yıldız isimlerinden biri. Leman dergisinde çizerdi. Önce Kırkır'da başladı, sonra Leman'a geçti. Önce Limon, sonra Leman vesaire böyle devam etti. Kemal Aratan, ki çok bileği güçlü bir çizerdir dediğim gibi. Daha önce, yani bütün bu profesyonel karikatür macerası başlamadan önce Kısa Pantolon karikatür albümünde yer almış. Şimdi nedir Kısa Pantolon? Aslında bu çok ilginç ve önemli bir yarışma ve ödül. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 1970'li yıllarda, bu elimdeki albüm 1975 yılına ait, bir karikatür yarışması düzenliyordu ve işte ödül olarak da aslında burada bu albümde, yani Kısa Pantolon karikatür albümünde karikatürleri yayınlanıyordu. Çocukların, gençlerin, işte karikatüre meraklı olanların. Çok hoş tabii, içerisinde çok böyle naif espriler vesaire var. Bu 1975 yılına ait Kısa Pantolon karikatür yarışması albümünün 19. sayfasında İsmail Kemal Aratan var. Böyle sıkı bir karikatür çizmiş. Esprisi böyle bayağı sert. Kapitalizmi eleştiriyor. İşte siyasal tonlar taşıyor filan. İki karikatürü yer almış. Hayat hikayesini de koymuşlar. Diyor ki 9 Nisan 1965'te Kırklar ilinde doğdum. Babam Levazı Müsteğmen Ercüment Aratan. Ben 2 yaşındayken ölmüş. Annem Sema Aratan öğretmendir. 3 yaşından beri çiziyorum. 5 yaşında okudum. İlkokula 2. sınıftan başladığım için bu yıl ilkokulu bitirdim. Kitap okumayı çok seviyorum. Ayrıca pul koleksiyonum da var. 1975 yılı içinde Balıkesir, İzmir ve İstanbul'da 80'e yakın karikatürümü sergiledim. Büyüyünce insanların ızdırabını dindirmek için doktor olmayı arzuluyorum. Karikatür çizmeye devam edeceğim her zaman, diyor Kemal Aratan. Doktor olmadı belki ama çok iyi bir çizer oldu ve işte adam olacak çocuk o dönemde belli olmuş. Ve belki de Kemal Aratan'ın çizgi serüveninde bu Kısa Pantolon karikatür yarışmasında albümle ödüllendirilmesi, albümde yer alması çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. İşte Kemal Aratan'ın iyi bilinen tiplemelerinden biri İhtiyatsız Adam. Çeşitli albümlerde topladı, mizah dergilerinde çiziyordu bu tipi. Ve dediğim gibi o çizgi serüveninde Kısa Pantolon karikatür yarışmasından bugün Türkiye'nin en önemli çizerlerinden biri doğmuş oldu. Şimdi artık hani ödüllerle ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama yavaş yavaş tartışmalardan sıyrılıp toparlamaya doğru gidelim. Yani bu tartışmalar bitmez, ben onu söyleyeyim. Buna inanıyorum. Gerçekten her ödül beraberinde bir tartışmayı getirecektir. Kimilerine göre işte günümüzde ödüllerin sayısı artıyor ama kalitesi düşüyor. İşte bu kadar çok ödül verilmemeli ya da bu kadar sık verilmemeli. Ya da efendim işte birçoğu danışıklı dövüş, onun için zaten bu ödüllerin hiçbir değeri yok. Aslında yani ödülleri bu anlamda eleştirmektense olumlu bir pencereden bakmakta faydalı olabilir. Çünkü dediğim gibi Kemal Aratan bir örnek ama geçmişte gerçekten ödül alan sanatçıların çok iyi yola girdikleri, çok ünlü oldukları ve içinde bulundukları sanat alanında sivrildikleri de bir vaka. Örneğin Atilla İlhan 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şiir yarışmasında ödül alıyor. Ha, işin ilginç tarafı aldığı ödül birincilik değil, ikincilik. Ama Atilla İlhan bu ödülle birlikte edebiyat dünyasına çok sıkı bir giriş yapıyor ve oradan ilerleyerek bugün bildiğimiz Atilla İlhan'a dönüşüyor. Bu tartışmayı şöyle noktalamak istiyorum. Acaba sanatçının gerçekten ödüle ihtiyacı var mı? Yukarıda tartıştık. Dedik ki efendim faydaları bunlardır, eleştiriler bunlardır vesaire. Ama gerçekten acaba sanat ödüllendirilmeye müsait bir alan mıdır ya da bir faaliyet midir? Kimine göre aslında sanatçıyı takdir edecek olan halktır, izleyicidir, dinleyicidir, okuyucudur. Asıl ödülü teveccüh göstererek halk verecektir. Ama bunun karşısında olanlar da ödüllerin aslında sofistike bir biçimde değerlendirme yapıldığı takdirde halk tercihleri ya da halkın teveccühü doğrultusunda olabileceğini ve ödüllerin aslında kötü bir şey olmadığını, sanatın ödüllendirilmesinin aslında sanatı geliştiren bir şey olduğunu söylerler. Dediğim gibi bu iki görüş çatışabilir. Yani sanata ödül verilmez, uygun değil, münasip değil, doğru değil ya da sanata ödül verilir işte çünkü. Şimdi ben burada tartışmayı noktalarken Türkiye'deki bir başka meseleyle tamamlayacağım. O da devlet sanatçılığı meselesi. Biraz önce konuştuğumuz gibi aslında hani sanatçıya ödül verilir mi, verilmez mi, bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir filan tartışmasının ötesinde acaba devlet sanatçıya ödül verir mi ya da devlet bazı sanatçıları devlet sanatçısı ilan edebilir mi? Türkiye'de bir uygulama vardı. Devlet bazı sanatçıları seçiyor ve onlara devlet sanatçısı unvanı veriyordu. Bu unvan beraberinde bazı ayrıcalıkları ve bir takım işte finansal iyileştirmeleri vesaire getiriyordu. Öncelikle işte müzik alanında verildi, sonra işte resim, tiyatro vesaire oralara doğru genişledi, sonra yazın dünyasına doğru genişledi filan. Fakat bu devlet sanatçısı kavramı Türkiye'de çok benimsenmedi. Özellikle sanat camiasında çok fazla tepki de aldı ve birçok sanatçı, devlet sanatçısı seçildiği halde bunu almayı reddetti. Şimdi 1998'de bir yönetmelik değişikliği var bu devlet sanatçılığıyla ilgili. Bu bir kırılma noktası aslında. Çünkü 98 yönetmelik değişikliğinden sonra 89 sanatçı devlet sanatçısı olarak ilan edildi. Bu sanat camiasında artık bu unvanın, bu ödülün ciddi şekilde yıprandığı, çok fazla bir değer taşımadığı, bir anlamı olmadığı şeklinde eleştirilerle karşı karşıya kaldı ve o dönemde birçok önemli yazar, çizer bu ödülü reddetti. Bunlar arasında örneğin karikatürist Turhan Selçuk da var. Onu mutlaka söylemeliyim çünkü biraz sonra Turhan Selçuk'la ilgili başka bir şey anlatacağım. Daha doğrusu bir yere bağlayacağım. Onun için onu da ifade edeyim. 1991'de yapılan değerlendirme ve devlet sanatçılığı unvanı verilen kişiler arasında Yaşar Kemal de var. Ve 91'de Yaşar Kemal, edebiyatçımız, romancımız, yazarımız bu ödülü reddetti. Reddederken de şöyle bir gerekçe sundu. Bunu önemli buluyorum. Şöyle diyor Yaşar Kemal reddetme gerekçesini açıklarken. Kültür politikası olmayan ya da kültür politikası kültürü yozlaştırmak olan, yenilikçi ulusal edebiyatımızı okul kitaplarımızın dışına süren, böylelikle de Türk insanını en az okuyan uluslar düzeyine indiren, zindanları yazarlara, şairlere ikinci bir ev eyleyen, demokrasiyi engelleyen yönetimlerin adı ne olursa olsun bana verdikleri hiçbir payeyi ülkemiz gerçek bir demokrasiye kavuşana kadar kabul etmeyeceğim. Burada dikkat ederseniz çok önemli bir vurgu var. O da sanata karşı olan devletin verdiği bir ödülü Yaşar Kemal ben kabul edemem bir sanatçı olarak diyor ve devlet sanatçılığı unvanını reddediyor. Aynı yıl yani 1991'de Ömer Lütfü Akat, Yaşar Kemal, işte Fazıl Üstü Dağlarca, Zühtü Müridoğlu, Hüseyin Gezer ve Füreyya Koral reddeden sanatçılar arasında. Tabii bu çok önemli bir nokta. Yani aslında ideolojik bir duruşu da sergiliyor. Devletin karşısında çoğu zaman sanat yapan, siyasal iktidara muhalif olan sanatçının devletten ödül alması ne kadar etiktir, ne kadar doğrudur? Yaşar Kemal'in bu açıklaması ya da ödülü reddederken sunduğu gerekçe bence üzerinde düşünülmesi gereken fevkalade önemli bir gerekçe. Şimdi biraz önce dedim ya 1998'de yönetmelik değişikliğinden sonra devlet sanatçısı olarak ilan edilenler arasında Turhan Selçuk da vardı. Ama Turhan Selçuk mazeret bildirmeden bu ödül törenine katılmadı. Yani o da reddetti, kabul etmedi. Fakat Turhan Selçuk'un daha önce aldığı bir ödül var. O ödül 1971 yılında Türkiye Sanatçılar Birliği Halkın Sanatçısı Ödülü. Şimdi Turhan Selçuk, ünlü karikatürist, daha önce konuştuğumuz Abdülcanbaz'ın yaratıcısı, bu ödülü alırken, yani Halkın Sanatçısı Ödülünü alırken şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki, 30 yıllık sanat hayatımda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok ödüller aldım. Fakat bunların en değerlisi Türkiye Sanatçılar Birliği'nin verdiği bu ödüldür. Ben halkın sanatçısı sıfatına layık gören birliğe teşekkür ederim. Lütfen dikkat.
Halkın sanatçısı ödülünü alırken sanatçının duyduğu mutlulukla,
yani Turhan Selçuk'un halkın sanatçısı ödülünü alırken yaptığı konuşmayla, Yaşar Kemal'in
devlet sanatçısı ödülünü reddederken
yaptığı konuşma arasındaki farka bak. Burada bence önemli olan nokta gerçekten sanatın aslında bir şekilde hep siyasal iktidara karşı olması, bir yerlerden siyasal iktidarı eleştirmesi, devleti eleştirmesi, devlet aygıtıyla bir derdinin olması, ondan ödül almasını ya da onun kontrolüne girmesini engelleyen ya da engellemesi gereken bir durum. Bu konuya daha sonra başka vesilelerle yine değinmek isterim. Özellikle sanata yapılan yardım meselesi, mesela tiyatrolara yapılan yardım vesaire. Ne kadar doğru, ne kadar acaba kabul edilebilir vesaire. Ama bu iki konuşma ve halkın sanatçısı ve devlet sanatçısı arasındaki bu farklılık bize sanırım yeterince devlet ve sanat arasındaki ilişki hakkında bir fikir veriyor. Bu sohbetimizi hangi şarkıyla noktalayalım diye şöyle bir baktığında Bob Dylan'dan söz ettik. Nobel Edebiyat Ödülünü almıştı 2016'da. Çok da dediğim gibi tartışmalı olmuştu bu ödülün Bob Dylan'a verilmesi. O zaman Bob Dylan'dan bir şarkı seçelim. Onun yine çok iyi bilinmeyen şarkılarından biri ama benim çok sevdiğim ve hikayesi de çok tatlı olan bir şarkı. Şarkının ismi Man Gave Names to All the Animals. Yani insanlar bütün hayvanlara isimlerini verdiler. Bu şarkıda Bob Dylan insanların ilk defa bir hayvanı gördüklerinde nasıl tepki verdiklerini ve ona ne isim verdiklerini anlatıyor. İşte efendim boğayı görüyorlar, yılanı görüyorlar, şunu görüyorlar, bunu görüyorlar. Onun üstüne bir isim veriyorlar bu hayvanlara. İşte Bob Dylan şarkısında bu hikayeyi anlatıyor. Çok Bob Dylan şarkısı gibi olmayan bir Bob Dylan şarkısı.
Long time ago, next animal stamps on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Artisan Podcast.